Ayrım 28. Ulrike Meinhof, üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prince. Sayfa 231. Raf tutukluları açlık grevine 2 Şubat'ta son verdiler. 145 gün süren grev sonrasında zorla beslenmelerine rağmen hepsi çok zayıflamıştı. Bader ve Raspe 50 kiloydu. Gudrun Enslin ve Ulrike Meinhof 40 kiloya düşmüşlerdi. Holger Mainz'ın ölümünden sonra Bader ve Raspe Stammheim'e nakledildiler. Normal tutuklulardan tamamen ayrı tutulan Raff'ın çekirdek kadrosu binanın yüksek güvenliğe sahip 7. katına yerleştirilmişti. Horst Mahler'e göre olayların tırmanmasına bu durum yol açmıştı. Oysa devletin bunu mutlaka engellemesi gerekirdi. Çünkü yüksek güvenlikli bölgede grup yine bir arada bulunacak ve bireyler sabahtan akşama kadar grup baskısı ve ezici analizlere maruz kalacaktı. Açlık grevi kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Meinhof'un yazdığı mektup üzerine avukat Klaus Croissant'ın aracılığıyla Stammheim'a gelerek Andreas Bader'le görüşen dünyaca ünlü Fransız filozof Jean-Paul Sartre, görüşme sonrasında yaptığı basın toplantısında Bader'i açlıktan bir deri bir kemik kalmış, işkence gördüğü izlenimi uyandıran, yeni bir toplum yaratmak için ilkelerini samimiyetle hayata geçirmeye çalışan biri olarak tanımladı. Bader'e göre ise 70'ine merdiven dayamış filozofla buluşması tam bir delilikti. Tercüman olmaksızın yaptıkları görüşmede söylediklerinin ne kadarını anladığını bilmediği Sartre, üzerinde sadece yaşlı bir adam izlenimi bırakmıştı. Filozofun ziyaretinden kısa süre sonra Gustav Heinemann'ın açlık grevini bırakması için yazdığı mektuba verdiği yanıtta Meinhof, Heinemann'ın düşüncesinin sinik ve imkansız olduğunu söyledi. Zaten daha önce inançlı Hristiyan Heinemann'ı Kıyametin Denetim Kurulu Başkanı olarak tanımlamıştı. Açlık grevinin sona erdirilmesinden sonra Stammheim'de bulunan 4 tutuklu, aralarında Otto Schily ve Hans Christian'ın da bulunduğu avukatlarıyla birlikte hücrelerden birine kapanıp davaya hazırlanmaya başladı. Aslında imkansız olanı gerçekleştirmeleri istenen hukukun temsilcisi avukatlar iki arada bir derede kalmışlardı. Hukuk pisliğiyle ilgili hiçbir şey dinlemek niyetinde olmayan müvekkilleri onlardan Raff'ın politik düşünceleriyle tam bir özdeşleşme talep ediyorlardı. Avukatlardan bazıları Raff'a duydukları sempatiyi az çok açık biçimde ifade etmiş, hatta grupla dayanışmalarını müvekkillerinin istediklerini hapishaneye gizlice sokmaya kadar vardırmışlardı. Devrimci düşüncelerini bu tür eylemlerle kanıtlamaya yanaşmayanlar ise Raff'ı devlete satmak isteyen liberal ödlekler veya rüşvetçi sıçanlar olarak adlandırıyorlardı. Ya o ya bu mantığına göre arada bir yer yoktu. Öte yandan görüşlerini paylaşmamasına rağmen Raff'ın eylemlerinin arkasındaki politik nedenleri irdelemek ve gözler önüne sermek isteyenler de devletin koruyucuları tarafından sempatizanlıkla suçlanıyorlardı. Avukatların çelişkili ve kuşku uyandıran bu konumu yasaların daha da sertleşmesine yol açmıştı. Böylece Bader'in suç örgütü Raff'a yardım etmekle suçlanan avukatları Klaus Croissant, Kurt Grönewald ve Hans Christian Ströbel'e Stammheim'de görülmeye başlanan davaya alınmadı. Gazetelerin yüzyılın davası diye adlandırdıkları Raff'ın liderlerine karşı açılan dava 21 Mayıs 1975 Çarşamba günü başladı. O zamana kadar görülmemiş güvenlik önlemleri alınmıştı. Alan 2,5 metre yüksekliğinde parmaklık ve neredeyse aynı yükseklikte beton duvarlarla çevriliydi. Her yerde devriye gezen silahlı atlı polislerin yanı sıra federal sınır korumadan 100 kişilik özel birlik görevlendirilmiş, binaların çatılarında askerler konuşlanmıştı. Havadan gelebilecek olası saldırılara karşı çatıya çelik ağ gerilmişti. Mahkeme binasına çok amaçlı salona girmek isteyenler sıkı denetime tabi tutuluyor, bir sürü kontrol noktasından geçiyorlardı. Sigara kutusu, her türlü diktafon, hatta tükenmez kalem bile yasaktı. Sadece bir adet kurşun kalem ve not defterine izin vardı. Bir İngiliz gazeteci bacağındaki bandajı bile çıkarmak zorunda kalmıştı. Neon lambalarıyla aydınlatılan mahkeme salonunda neredeyse hiç pencere yoktu. Tavanda kalorifer boruları görülüyordu. Kimse, girişin üzerinde bir yükseltiye konuşlanmış silahlı polislerin farkında değildi. İzleyicilerle gazeteciler sarı plastik sandalyelerde oturuyorlardı. Salonun ön cephesinde yargıçlar ve federal savcılığın temsilcileri için platform hazırlanmıştı. Bu platformun solunda atanan savunma avukatları, sağında ise sanıkların kendi avukatları vardı. Sanıkların sandalyeleri siyah deridendi. 9'u biraz geçe sanıklar her biri bir polis memuruna kelepçelenmiş olarak salona getirildiler. Ulrike Meinhof'un üzerinde jeans ve gri kazak vardı. Uzayan saçlarını iki yandan örmesi genç bir görünüm vermişti. Ama yüzünden artık o kadar genç olmadığı anlaşılıyordu. Geçtiğimiz Ekim'de 40 yaşına basan Meinhof, Kasım'da Bader'in kurtarılmasına katıldığı için 8 yıl hapis cezası almıştı. Stammheim'de görülen davada ise suç örgütüne üye olmak, birden fazla adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs suçlamaları yapılmıştı. Mahkemenin normal bir seyir izlemeyeceği daha ilk gün görüldü. Davacılarla davalılar arasında en küçük bir ortak zemin bulunmuyordu. Yargıç Theodor Prinzing'in başkanlığındaki mahkeme heyeti, grubun eylemlerini olağan cürüm ve suç olarak değerlendirmiş, buna karşılık eylemlerinin politik nedenlerini anlatmak isteyen sanıklar uzun açıklamalar yapmak istemişlerdi. Yargıçlar her defasında yapılan açıklamaların konuyla ilgisi olmadığını belirttiler. Öte yandan sanıklar Raff'ın yargılanamayacağını iddia ediyorlardı. Raff, polis devleti Federal Almanya Cumhuriyeti'nde bir dikendi. O nedenle de politikasını bu mahkeme önünde açıklamaya çalışmak tamamen anlamsızdı. İki tarafta birbirlerini tamamen dışladıkları için ancak absürt tiyatro oyunlarında görülebilecek sahneler yaşanıyordu. Sanıklar sık sık mahkemenin oyundan başka bir şey olmadığını iddia ederek veya uygulanan tecrit işkencesi nedeniyle duruşmalara katılacak durumda olmadıklarını öne sürerek mahkemeye çıkmak istemiyorlardı. Oysa yargıçlar biçimsel nedenlerden dolayı buna izin vermiyorlardı. Bu nedenle Andreas Bader ve Gudrun Ensslin yargıç tarafından mahkemeye hakaretten dolayı salondan çıkarılana kadar Başkan Prinzig'e küfretmişlerdi. Ağustos 1975'te nihayet mahkeme kimlik tespitine başlayabilmiş fakat kısa süre önce yine salondan çıkarılan sanıklar kimliklerinin tespit edilebilmesi için zorla getirilmişti salona. Ulrike Meinhof'u da el ve ayaklarından tutan üç memur taşıyordu. Başkan, Bayan Meinhof, lütfen oturun. Meinhof, oturmayı düşünmüyorum. Başkan, düşünmüyorsunuz demek. Başkan, söylemek istediklerinizi duyabilmemiz için hiç olmazsa mikrofonu kullanın lütfen. Meinhof, dinlemek istemiyorum. Kendimi savunabilecek durumda değilim. Bu durumda birilerinin beni savunması da mümkün değil. Başkan, kimliğinizle ilgili bilgi verir misiniz lütfen? Bunun üzerine, bu koşullar altında kimliğimle ilgili hiçbir şey açıklamak istemiyorum diyerek sanık sırasından gitmeye yeltenen Meinhof'u nöbetçiler engellediler. Meinhof, gitmek istiyorum dedi. Başkan, sanık olarak burada bulunmakla yükümlüsünüz. Meinhof, beni zorlayamazsın, göt herif. Başkan, Bayan Meinhof, biraz önce bana göt herif diye hitap ettiğinizi tutanaklara geçiriyorum. Meinhof, ha şunu bileydin. Bunun üzerine mahkeme başkanı Prinzing üyelerle görüştükten sonra şu kararı açıkladı. Sanık, mahkeme başkanına göt herif dediği için salondan çıkarılmıştır. Ulrike Meinhof'tan sonra salona getirilen Andreas Bader ve Gudrun Ensslin de başkana faşist göt herif ve koca domuz dedikleri için salonda fazla kalmamışlardı. Eylül'de bağımsız bilirkişi raporuyla sanıkların sınırlı muhakeme yeteneğine sahip oldukları saptandı. Bunun üzerine Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi yasadaki ilgili maddeyi yorumlayarak muhakeme yeteneğine sahip olmadıkları için mahkemenin sanıkların yokluğunda sürmesini kararlaştırdı. Başkan Prinzing kararı açıkladığında salonda kıyamet koptu. Ulrike Meinhof başkana emperyalist devlet domuzu diye bağırmış, Gudrun Ensslin'in avukatı Otto Schily ise şimdi gerçekten de hukuk devletini ayaklar altına aldınız demişti öfke içinde. Artık sanıklar isterlerse duruşmalara katılıyorlardı. çoğunlukla mahkemeye gelmiyor, kitap, gazete, televizyon, pick-up ve radyo bulunan hücrelerinde kalmayı yeğliyorlardı. En karışık hücre Bader'in hücresiydi. Yemek artıklarını bile toplamıyordu. Ulrike'nin yazı işleri bürosundaki masaları andıran masasının üzerinde daktilosu ve yazılı kağıtlar olurdu hep. 1975 Noel'inden önce ikizler bir kez daha mektup yazdılar. Sevgili anneciğim, artık 13 yaşındayız ve işte yine Noel geldi. Sana herhangi bir hediye yapmadık çünkü ne sevdiğini bilmiyoruz. Ayrıca kabul edip etmeyeceğini veya gönderdiğimiz hediyenin eline geçip geçmeyeceğini de. Eğer istediğin bir şey varsa bize yaz. Senin Bettina ve Regine'nin. Bu mektuba yanıt vermeyen Ulrike Meinhof, sadece info için yanlış olandan, pislikten nihayet kurtulmak, cool olmak, pislikle bütün ilişkilerini koparmak istediğini yazmıştı. Belki de bu pisliğin içinde kızlarını düşündüğünde hissettiği suçluluk duygusu da vardı. Monica Berberi'ye yazdığı infoda bu eziyet ve burjuva suçluluk duygusunun, özellikle de korkunun, ihanet, burjuvalık ve uzlaşma korkusunun insana sürekli engel olduğunu, insanı gerçek mücadeleye katılmaktan alıkoyduğunu, o nedenle korkuya karşı mücadele etmek gerektiğini altını çizerek söylüyordu. Çünkü her şeyi batıran bu korkuydu. Ancak korku aşıldıktan sonra Meinhof'a göre silah, bilinç ve kolektiften başka bir şey tanımayan yeni devrimci moral için yer açılmış oluyordu. Andreas Bader'in söylediği gibi bu morali saat be saat, gün be gün kanıtlamak yerine mücadelede ölmek daha kolaydı. Ulrike Meinhof, Gudrun Ensin'in bir sözünü hatırlıyordu sık sık. Nöbetçiler tarafından dinlenmemek için koridorun köşesine oturmuşlardı. İnsanın sahip olduğu şeylerden vazgeçmesi zordur demişti Ensin. Bunu söylerken kastettiği eskiden kendisi için önemli olan her şeydi. Ulrike Meinhof sahip olduklarından vazgeçmekte zorlanıyordu. Biz istemesek de eski ağır basarsa ne olacak diye yazmıştı infoda. Cümlenin arkasında soru işareti yoktu. Sanki bu soruyu sormaya cesaret edememişti. Onun sahip olduğu çocukları ve eskiden büyük başarılara imza atıp takdir toplamasına neden olan gazetecilik yeteneğiydi. Şimdi de rafın sesi olarak grup içinde kabul görmeyi bekliyordu. Fakat bu yeteneğinin Gudrun Ensin ve Bader'in üzerinde en ufak bir etkisi olmadığını görmüştü. Ayrılmaz bir ikili oluşturdukları, aşkla devrimin nasıl iç içe geçebileceğini gözler önüne serdikleri için onlara imreniyordu. Oysa kendisi uzun açıklamalar kaleme alan, grup içerisinde sevgi ilişkileri talep eden ama sonunda hep kenarda kalan rafın erkek arısı, işçi arısıydı. Bu imrenme öfke de içeriyordu diğerlerine ama özellikle kendisine duyduğu yoğun bir öfkeydi bu. Meinhof kendisini burjuva tarzda takdir beklediği için suçluyor. O benim rekabet edemeyeceğim biri. Onun karşısında benim o çok önemsediğim beynimin, yetim olarak armağan edilmiş pılı pırtı vesaire belirsizliğin, üzerinde hiçbir şey bulunmayan bir şablon olduğu açığa çıktığı için Andreas'ın önünde diz çöktüğünü söylüyordu. Kadınlar, yani Meinhof'la Ensin arasında da rekabet vardı ve tarafların kendi silahlarıyla mücadele etmeleri Ulrike'yi iyice zorlamaktaydı. İşte gerçek bu diye yazmıştı bir keresinde. Benim talihsizliğim G'yi devirememem oldu. O buna izin vermedi. Grup üyelerinin birbirleriyle var olan sorunlarını acımasız bir açıklıkla dile getirmeleri isteniyordu. Söylenenlerin kişiselleştirilmemesi gerekirdi. Çünkü eleştiriler insanın davranışının altında yatan kendi egoist nedenlerini görebilmesini sağlayacağı için onu kolektifin hedefleri doğrultusunda özgürleştirecekti. Fakat görünen o ki bu açıklık insanların incinmesine ya da başkalarını incitmesine engel olmamıştı. Özellikle Gudrun Ensin ve Ulrike Meinhof arasında küçük çaplı ama acımasız bir savaş patlak verdiğini biliyoruz. Bu çatışma zaman zaman ikisini de çileden çıkarıyordu. Bir keresinde Gudrun Ensin, Ulrike Meinhof'un avukata yazdığı mektubu Ulrike'ye söylemeden yeniden kaleme almış, kısmen de değiştirmişti. Mektubu gönderdikten sonra Ulrike'nin hücresine gidip olup biteni anlatan Ensin, bunu sadece Ulrike'yi incitmek, kendisine çektirdiklerinin bedelini ödetmek için yaptığını kabul etmişti. Ulrike Meinhof'u elit bulan, kendisine yüksekten baktığını hissediyor olmaktan nefret eden Gudrun Ensin, tepesinin attığı böyle zamanlarda onu nasıl incitebileceğini çok iyi biliyordu. Bunun üzerine Ulrike şu notu yazmıştı. Artık buna dayanamıyorum derken mistik bir şeyden söz etmiyorum. Dayanamadığım şey kendimi savunamamam. Ortalıkta dönen birçok şeye rağmen ağzımı açmıyorum. Fakat onun yaptığı kötülükler, dahası sinsilikleri tepeme attırıyor. Sanki uzun süredir benim katılmadığım bir oyun oynanıyor. G, söylediği yalanlara karşı benim sessiz kalacağımdan emin. Bundan sonra da böyle olacak ama artık dayanamıyorum. Beynimdeki domuz görüntüsüyle birlikte yaşamaya zorlanırken nasıl kendime gelebilirim? Bu mektubun kenarına Gudrun Ensin el yazısıyla nerede, ne zaman ve domuz paranoyası izdüşümü notlarını düşmüş. Artık mahkemelerde grup olarak pek sık görülmeyen Raf, 13 Ocak 1976'da 200 sayfalık bir açıklama yayınlamış. 4 Mayıs'ta da toplu mahkemeye çıkmıştı. Mahkemenin 106. günü olan bugün, Ulrike Meinhof salonda sadece 15 dakika kaldıktan sonra isteği üzerine hücresine götürüldü. Diğer grup üyeleri Frankfurt ve Heidelberg'de Amerikan garnizonlarına yapılan bombalı saldırıları üstlenirken bildirisini Meinhof'un kaleme aldığı Springer binasına yapılan saldırıyla aralarına mesafe koymuşlardı. Bir gazete, Bader, Ensin ve Raspe'nin bu tutumunu grup içindeki dayanışmanın bittiğini gösteren emsalsiz bir örnek olarak tanımladı. 28. ayrımın sonu, sayfa 240.